Ayrım 14. Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 154. Bizi az da olsa uzaklaştıran bu olayın üstünden iki gün geçmişti sanırım. Clichy bulvarı itlerinin güç bela Pigalle'in üstüne çatabildiği puslu bir akşam. Kötü suratlı, kuşku ve kötü niyet yüklü, şurasında burasında ip gibi uzun şaşmaz İngilizler, beygir çeneli sıska Cezayirliler. Nereden aklına estiyse Cecil, Ekrem'in yarım bıraktığı tuvalleri incelemek merakına kapıldı. İnce bir toz örtüsü altında sırtları dönük bırakıldıkları köşeden teker teker alıp gözden geçiriyor. Keşke hiç kalkışmasaydı. Çünkü hepsinde ikimizin de tanımadığı bir kadın gülümsüyor. Dumanlı sarışın, hani filmlerde gördüğümüz sarışınlardan. Göz kapakları yaldızlı yeşil, ağır takma kirpiklerinin gölgeleri hülyalı bakışlarını daha yoğunlaştırıyor. Hele hafif aralık buğulu kızıl ağzına bakılırsa, uluslararası standartlara uygun bir cep pin-up'ı bu. Gerçek bir vamp. Benizlerimiz mum gibi bakıştık, içimize kuşkunun ateşi düşmüştü, boğazımızda birer düğüm. Aynı kaçınılmaz soru, yassı ve kör bir bıçak gibi inanılmaz bir yavaşlıkla ikimizin de karnına giriyordu. Kim olabilir bu kadın? Sisin yoğunluğu ışıklıya ne varsa griliye yozlaştırdığından elektriği yardıma çağırıp tabloları öyle karşılaştırdık. 5-6 kadardı. Hepsi aynı kadını çeşitli açılardan cinselliğinin altını kalın kalın çizerek ele almıştı. Açık saçık denilse yanlış olmazdı hani. Şaşkınlıktan ne diyeceğimizi bilmeyerek bir ben bir Cecil bir süre hepsini tekrar elden geçiriyoruz. Baktıkça içimizi ya öfke ya nefret ya şehvet kaplıyor. Benden fazla çarpılan Cecil gözlerini resimlerden ayıramıyor, dudaklarında bir mırıltı. Olamaz, imkanı yok. Olamaz, imkanı yok. Arkasından yavan tatsız tuzsuz bir sesle yoruma başladı. Sanki elektronik terimlerle dolu bir metnin ses kaydını yapıyor, o kadar can sıkıcı. Ani bir ilhamla, bu ilhamın şiddetli itişiyle gelişigüzel yapılmış resimler, şeytani bir ritim onu boğazından yakalamış, almış götürmüş. Eminim ki yaptığını görmüyordu bile. Resim mi bunlar, hadi canım, sayıklamanın tuvale dökülüşü. Ona cevap veriyordum, sözlerim cevap sayılabilir miydi acaba? Ekrem'in sana benzer bir kızla ilgilenmesi hem anlaşılabilir hem açıklanabilir. Pek, pek akla yakın nedenler bulur, özürler yaratırsınız, olur biter. Ama ilgilendiği kişi takvimlerde vırt zırt karşımıza çıkan sarışın bombalardan birisi olunca, kendinizi hakarete uğramış, küçük düşürülmüş hissetmemeniz olası mıdır? Cecil beni ne dinliyor ne duyuyor, bıraktığı yerden sözlerini sürdürüyor. Benim garibime giden başka bir şey, yaptığı her resme elinde olmadan mutlaka sizin burnunuzu ve gözlerinizi çizen Kermo, bu resimlerde sizden ve saplantısından bağımsız bambaşka bir kadın çizebilmiş. Bu çalışma belki onu saplantısından kurtarmıştır. Bu kadın benim başarısızlığa uğradığım önemli görevi başarmış oluyor, yerinizi almak. Ona cevap veriyordum, acaba cevap mı veriyordum? Başka bir kadın, varlığını sadece gece telefonlarının doğruladığı bir varsayımdı. O kırık dökük ses şimdi bir yüz sahibi oluyor, hem ne yüz. Benim şaştığım bu tür kadınları suni kadınlar diye oldum olası küçümseyen kocamın nasıl olup da... Cecil de sözünü sürdürüyordu. Serseri bir mermi sanki gelip onu can evinden vurmuş. Yarası soğudukça katlanılması insanüstü takat isteyen müthiş bir acı göğüs kafesini burgu gibi deliyor. Bizi şaşırtan gereksindiğine önceden hükmettiğimiz kanlı canlı kadının varlığının kesinleşmesi. Evet, Kermo için onu zorunlu saymış durmuştum. Fakat tabloda karşıma çıkıverince serseme dönüyorum. Neden? Ama neden? Tablo bizi birbirimizden kesip atmış, aramıza oturmuştu. Hayallerimizi aştığı belli. İçine girmesi müşkül, epeyce karmaşık kendi hayalleri olmalı. O meydana çıkalı Cecil ve ben apartmanın birinde tesadüfen yan yana gelmiş, ortaklaşa hiçbir şeyleri olmayan iki yabancıya döndük. Çünkü aramızda ortaklaşa sayılabilecek tek bağın, yani Ekrem'in, bir başkasına ait olduğu anlaşılmıştı. Resimde çıplak dik göğüsleri, ucu kalkık minnacık burnu, vamp girl gülümsemesi, köpüklü platin beyazı saçlarıyla bize meydan okuyan kadına... O zaman Cecil, bu yabancı kadın, yorgun ve içi sıra öfkeli tek kelime söylemeden çıktı gitti. Ağzındaki yıldız sönmüş, kızıl kirpiklerinin kanı çekilmişti. Hiç de vampire benzemiyordu. Ben onu galiba daha önce terk etmiştim. Tepeden tırnağa ürpermelerle örülmüş, içlerimde bir yerlerimde kendimi aramaktaydım, harıl harıl. Ağır sis yığınları beni aydınlatabilecek en ufak ışık parçasını bile oburca emip yok ediyor. Soğuk, alçak bir herif elinde kırbacıyla dolaşıyordu. Yalnızlık kumandayı ele almıştı. Kan, kusmuk, sperma dolu, uğursuz bir balon halinde şiştiğini gözlerimle görüyordum. Ne yapmalıydım, ne yapabilirdim? Belki kaçıp gitmek. Ama nereye, İzmir'e mi? Belki kalmak, niye ölümünden sonra bile kocamın hakaretlerini sineye çekmek için mi? Alkole sığınmak belki en doğrusuydu. Yalnız o nesnel koşulları değiştirmeye gücü yetmediği halde bana sığırların bilgeliğini, uyuşturucu düşkünlerinin o kadar gereksindiğim geçici huzurunu verebilirdi. Getirdiğim rakılardan bir şişe kalmıştı. Sonuncusu, gece yarısını buluncaya kadar yalnız başıma içtim. Yalnız sayılabilir miydim ayrı konu. Bu süre boyunca Hacı Hanım, Cecil, kim olduğunu bilmediğim sarışın gelip gelip durdular. Bazen teker teker, bazen üçü bir arada beliriyorlardı. Her birinin ille söylemek istediği bir söz vardı. Hepsi söz önceliğinin kendisine verilmesi için beni hırpalıyordu. Konuşmaya daldılar mı, karşıt iddiaları parıltılı kılıçlar gibi şakır şakır çatışıyor, bu sürekli çatışma beynimi yerinden oynatıp beni sersem ediyordu. Aradığım iç huzuruna kolay kavuşamayacaktım, seziyordum bunu. Hacı Hanım haberini vermişti çoktan. Ünlü kahkahalarıyla tüfek atar gibi üst üste gülüyor, altın dişlerinin kuyumcu aydınlığı çevresinde vazo, sürahi, şövale ne varsa yansımalarıyla yaldızlıyordu. Cecil sayısız kollarının garip değirmeni aralıksız dönerken durup durup yarım kalmış tabloları bulduğumuz zaman söylediklerini tekrarlıyordu. Fısıldamadan çığlık atmaya kadar bütün tonlarda. Olamaz, imkanı yok. Olamaz, imkanı yok. Ötekine gelince minnacık burnunun ucu havalarda, bakışları şeytan, tek kelimesine inanmaksızın güvercin gibi sokularak sevda sözleri mırıldanıyor. En uzakta o ama bana en büyük acıyı doğrusu o veriyor. Bütün bir hafta yalnızlıktan bunaldım. Cecil beni ya terk etmişti ya öyle görünmek hoşuna gidiyordu. Ne Henri Monnier sokağına, eve geldiğine, ne telefon aradığına bakılırsa böyle. Bense Paris'teki yaşantımın orta direği olmasından dehşete düşmüş, kendimi ilgisiz davranmaya zorluyorum ama işe yarıyor mu bilmem. Hayatımda açılan boşluğu nasıl doldurayım, olur olmaz şeylerle avunuyorum. Değişik bir şıklık edinebileyim diye o butik senin, bu butik benim dolaşıyorum. Dediklerime kulak asmaksızın papağan gibi konuşan iddialı kadın berberlerinde vakit öldürüyorum. Ne yaparsam yapayım boşluk öylece duruyor, daha büyüyüp genişliyor sanki. Kaptığını yutan bir canavar ağzından farksız. Cecil'den sonra Paris'te beni terk etti. Bir yerde geçici de olsa hayat kurabilmem, ayağımın altında zemini sağlam hissetmeme bağlı. Zemin oynadı mı kaynar giderim korkusuna düşerim. Paris gözüme bir türlü sert ve sağlam gözükmüyor. Tam tersine terli, yapışkan ve yumuşak, bir büyücüler gecesinde kumsala vurmuş dev bir deniz anasını hatırlatıyor bana. Soyut bir deniz anasını, yanılıp yakılıp parmağının ucuyla dokunacak olsan, kaypak mor ışık lekeleri, jelatinli koyu bir sıvı halinde dağılıveriyor. Peki hangi sağlamlığa güveneceğim? İcdel'e yazmayı düşünüp asla yazamadığım o mektubu, bu müthiş yalnızlık haftası boyunca tasarladım. Birçok kereler başka başka yerlerde, ama ister yıllar önce Christian'a, onun varoluşçu arkadaşlarına rastlamış olduğum bir savaş ertesi kahvesinde, ister bu yıl Basi nefistir diye Miss Higgins'in beni sık sık götürdüğü küçük Provence lokantasında tasarlamış olayım. İcdel'in hayali gözlerimin önünden gitmiyor. Camlarına güneş vurmuş balkonunda, dalyaların, Manisa lalelerinin, glayöllerin, karanfillerin, küpe çiçeklerinin arasında. O da mahzun çünkü yanlış büyümüş, köklenmesi akla sığmaz ve solması yakın bir çiçekmiş gibi. Beni azarlıyordu sanırım. İşlemediğim suçları başıma kakıyor. Düşmediğim duygusal yanılgılardan kabahatli buluyordu. Kararlıydı, derdimi bir türlü anlatamıyordum. O kadar duyarlıydı ki olur olmaz her şeyi dert ediniyor, beni Handi ise benden kıskanıyordu. O ne kadar sinirli, konuşması nasıl kıpır kıpırsa, iri siyah badem gözleri o kadar hareketsiz, öyle sabit, kırpıp kırpmadığı anlaşılmaz. Bu da hep öyle kocaman soluna kadar açık gözlerle insanı suçladığı izlenimini doğuruyor. Bakışlarının altında eziliyorum. Yalnız ezilmek mi? Çok güçlü olduklarından ne söylerse söylesin etkisini daha doğmadan ortadan kaldırıyorlar. Bu yüzden gözleriyle, sadece onlarla öyle cinsel bir yer çekimsizliği ortamı yaratıyor ki, sel gibi akan alaca pütürlü bir aydınlıkta bitmez tükenmez bir sevişmeyi seyrediyorsun. Sevişiyorlar, sevişiyorlar, bitmiyor. Sevişiyorlar, sevişiyorlar, bitmiyor. İclal kendini tanırdı, çok iyi tanımlamıştı. Benliğini didik didik ederek bir bileşime ulaşmış, buna göre hayatına iki ana güç hükmeder. Birisi cinsellik, öbürü korku. O da hiçbir kuruntuya ya da duraksamaya kapılmadan varlığını sevinçle bu iki güce adamıştır. Ben derdi, sarahatten hoşlanırım ruhum, her şey açık olmalı, dobra dobra. Hakikati konuşmak gerekirse zaaflarını karakterlerinin temeline koymak insan kısmını rahatlatır. Tereddütten sıyrılmasına yardım eder. Aksi halde hayatı boyunca mütereddit çırpınır. Bir tekini elde edemeden hayal ettiği tatminleri arar durur. Bulabilir mi? Hayır. Kendini yanlış tarif eden yanlış yerde yanlış şeyi aramaktadır. İcdal'e yazmayı tasarladığım mektup aramızdaki kesin benzemezliği saptamakla başlayacaktı. O alt bilincini az görülür bir ustalıkla dışlaştırmayı becermiş, ondan bir yaşama biçimi çıkarmıştı. Oysa ben ya kendi içimde geçerli bir muhatap bulamadığımdan, bulsam bile ya da onunla gerekli iletişimi kuramadığımdan bu alandaki deneylerimde başarısız kalmıştım. İclal tutarlı bir kadındı. Yaptıklarıyla tasarladıkları daima çakışır. Onu tanıyan birisi görünen yarısıyla görünmeyen yarısının ne kadar iyi uyuştuğunu bildiğinden hangi koşullarda nasıl davranacağını öngörebilirdi. Tükenmek bilmez bir şehvetin, müthiş bir korkunun katkısıyla ortaya dakik kesin, sürprizsiz bir kadın çıkmıştı. Ben öyle miyim? Kararsızım bir kere. İki sandalye arasına oturmuşa benziyorum. En kesin kararlarımı sonradan tamamıyla karşıt davranarak ayaklar altına aldığım çok görülmüştür. İclal beni anlayamamaktan yakınıyor. Sanki ben anlayabiliyor muyum? Ben de yakınıcıyım bundan. Çünkü kim olduğumu bir saptayabilsem, 30 yıldır beni bunaltan soruya cevap bulabileceğim. Ne yapmalıyım? Hafta sonuna doğru gelişmesini görmezlikten geldiğim başka bir gerçek kesinleşti. İçimi daha karıştırdı. Bu gelişmenin evrelerini akıl ucuyla izliyor, su yüzüne çıkmasının kaçınılmaz olduğunu uzak uzak seziyordum. Yine de telefon zili gibi birden meydana çıktı, elimi kolumu bağladı. İclal'e mektup yazmak fikrine iki nedenden sımsıkı sarılmıştım ben. Sarışın kadının varlığını saptamak her şeyi allak bullak etmişti bir. Sesinin gittikçe uzayan yokluğuna katlanamıyordum iki. Ne kadar görkemli, ne derece etkileyici olursa olsun, İclal kendimi avutmak, zihnimi oyalamak için bulduğum bir teselliden ibaretti. Rüzgarlı bir akşamdı o akşam. Şiddetli ayaz, Pigalle'in bütün ışıklarını çatır çatır söküyor, sihirli bir kıvılcım sürüsü halinde önüne katıp sürüklüyordu. Süslenmiş çıkmak üzereydim, telefon çaldı. Cecil'in ya da o sarışının sesini duyacağım umuduyla nasıl koşmuşum? Boşuna, titrek bir ihtiyar sesi eczacı Garnier'i arıyordu. Numara yanlış düşmüş. O kadar merakla, hatta tutkuyla beklediğim telefon artık umudumu kestiğim anda geldi. Monsieur Prevost'a uğramayı düşünüyordum. Yıllardır Türkiye temsilciliğini üstlenmiş olduğumuz ünlü Natia Fields Tarım Makinaları firmasının başkanı ve genel müdürü. İzmir'de ortaklaşa traktör montaj fabrikası kuracağız. Fikri ben buldum, şirket benimsedi, epeydir yazışıyoruz. Paris'e hareketimden önce Bornova'da fabrikanın kurulmasına çok elverişli bir arazi satın aldım. Hem şehre yakın hem sanayi bölgesine. Hazır gelmişken şirkete uğrayıp durumu Monsieur Prevost'la tartışmamız yerinde olur. Yeni kurduğumuz Türk Natiye Traktör AŞ'nin çeşitli sorunlarını ele alırız. Ekrem 27 Mayıs devrimi yüzünden Paris'te kalınca, DP İzmir milletvekiliydi, yurda dönerse Yassıada'da yargılanacaktı. İşlerin başına geçtim. İclal'in kocası Muhdis Bey'in yardımıyla başarılı oldum. Bu başarıda Monsieur Provo'dan gördüğüm anlayışın rolünü nasıl yatsıyabilirim? Kaldı ki zorunlu sürgün hayatı boyunca Ekrem'e gösterdiği yakınlık ve ilgiye teşekkür borçluyum. Ziyareti ister istemez erteledim çünkü beklediğim telefon geldi. Başka çok ilginç bir ziyarete neden oldu. Böylece kesinliğe karşı kesinsizliği, belirginliğe karşı belirsizliği yeğlediğim bir daha kanıtlandı. Zira kadın mı erkek mi anlaşılamayan bir belirsizlik telin öteki ucundan beni çağırıyordu. Densizliğiyle geldiğimden beri kaç gecemi rezil eden, beni kaygılara salan aynı kırık dökük hafif peltek ses. Bu sefer alay yerini uçarı bir inceliğe bırakmıştı, kulaklarıma inanamıyordum. ''Şey, affedersiniz, Madam Korkut'la mı konuşuyorum?'' ''Madam, yürekten başsağlığı dilerim. İstemeyerek, aslında bilmeyerek sizi o kadar üzdüm. Bağışlayın lütfen. Şuna emin olmanızı rica ederim. Ekrem'in intiharını duymamıştım. Bana söylediği üzere gerçekten iş yolculuğuna çıktı sanıyordum. Siz söyleyince kendi kendime oyuna gelme, seni işletiyorlar dedim. Cevabım ona göre oldu.'' Dün tamamıyla tesadüf eseri olarak paşaya rastlamayayım mı? Adamcağız nasıl gözyaşı döküyor görmelisiniz. O arada intihar olayını doğruladı. Hiç nefes almadan gönül alıcı bir tatlılıkla konuşmuştu. Biraz durakladı kibarca. Paşayı tanıdınız elbette dedi. Hani şişman? Evet diye cevap verdim. Paşayı tanıyorum. Sizi hayır. Kim olduğunuzu hala söylemediniz. Ah çok affedersiniz, ne kadar aptalım. Adım Lilian, dostlar Lili diye çağırır. Kerm o zaman zaman iyice kısaltıp Li demekten hoşlanırdı. Daha çok Çinli kaşları çizdiğim geceler. Araya bir çağrı sokuşturuyor. Pek cüret edemiyorum ama zahmet olmazsa evime beklerim. Çok yakın oturuyoruz. Blanche meydanı, 2 adımlık yer. Sizi tanımaktan onur duyacağım. Pavyona gitmeden birlikte yemek yerdik. Yine durakladı. Az kalsın unutuyordum, şarkıcıyım ben, yalnız yaşarım. Tam değilse bile yalnız gibi bir şey. Öyle hızlı, o kadar aralıksız konuşuyordu ki dudaklarımı yakan soruyu bir türlü araya sokamıyordum. Nihayet sözünü keserek sordum. Sarışın mısınız? Genellikle evet, durumlara bağlı, malum ya. Bu telefon yerimi yadırgatıyor. Çevremdeki her şey aynı kaldığı halde bana yabancılaştı. Çağrışımlarla yüklü bin yüzlü, bana bazen ses ile bazen Lili'ye benzer, aynı ve tek kadına ait bu resimleri hiç görmemiştim. Ne burada ne başka yerde. Peki nereden çıktı bunlar, bu kadınlar kim? Olay beni kaptığı gibi gündelik hayatın yabanlığından, yaşadıklarımızla hissettiklerimizin benimsenebilir hiçbir sonuca ulaşmadan takışıp durdukları o ara bölgeye attı. Gerçeğe dokunmuyor, yalayıp geçiyordum. Çevremdeki eşyalar gündelik anlamlarını şıp diye yitiriyor, gönüllerince azalıp çoğaldıkları gibi başka ve çarpıcı anlamlar kazanıyor. Biraz önce abajur sandığın şey az sonra ya dev kanatlarını toparlamayan bir albatros ya da boy boy renk renk camlardan bir ekran. Bu ekranda çığlık gibi çırılçıplak 2 iri yapılı kadın ellerinde taş baltalar öldüresiye vuruşuyorlar. İnsanda karar bırakır mı bu? Ben de acayip bir kararsızlığın pençesine düştüm. Çelişik, hatta karşıt bir sürü şeyi yapmaya karar verip verip vazgeçiyorum. Neleri mi? Şunları, dakika sektirmeden telefonu açıp ses ile esrarengiz sarışını bulduğumu müjdelemeliyim. Yo hayır, en iyisi değişik bir giyinme stili bulmam. Şu yeni aldığım pantolon tayyörü bir denesem mi? Tam sırası. Gene dur, bir cigara içeyim. Türk Natiye Traktör AŞ tasarısını etraflıca düşünüp sonra Monsieur Prevo'ya giderim. İş iştir, bu tasarının uygulanmasından büyük kazançlar bekliyoruz. Yoksa beklesem mi? Beklemek ya da harekete geçmek, kuşku ya da güvensizlik. Hava inadına üstüme varıyor. Yalın parıltılı bir gece giyotin bıçağı gibi küt enseme indi. Soğuk ürpertici sis dalgaları, dalgın ve kederli sokak lambalarının çevresinde usul usul kırağılaşıyor. Aşağılık tıklım tıklım bir barda kükürtlü orospular, o geceki paylarına düşen zenci öğrencilerle izinli askerleri şapırtılı bir açgözlülükle yediler. Afiyet şeker olsun. Köhne, sesi titrek, görüntüsü bozuk bir sinema, zincirinden boşanmış pis bir seyirci kalabalığına eski porno filmleri oynatıyor. Sinemanın tepesine tünemiş fuhuş yuvası oteller, karanlıkta her çakılan çakmak bir cigaranın öteki ucundaki bir çift ruju yağlı dudağı aydınlatıyor. Blanche meydana beni kraliçeymişim gibi karşıladı. Her taraftan yağan ışık, floresan lambaların civalı aydınlığı yüzünden meydanı çevreleyen yapılara alüminyum bir dekor görünümü vermişti. Lily'nin oturduğu apartmanı kolayca buldum. Okyanusun dibinde yatan bir gemi leşini andırıyordu. Pencereleri sımsıkı kapalı, kapıları ardına kadar açık. Hüzünlü bir çirkinliğin, uğursuz bir hüznün tutsağı. Camına uyduruk dantel perdeler çekilmiş kapının ardında, kapıcı mıdır değil midir pek de anlaşılmayan biri, öğürtücü bir sarımsak kokusunun tam ortasına oturmuş, elinde şişe kafayı buluyor. Bana şöyle bir baktı. Bu kadarı fazlasıyla yetmiş olmalı ki ne kim olduğumu öğrenmek istedi, ne kimi aradığımı. Asansör yok, yerine koskoca bir boa yılanını getirip dolambaçlı merdiven diye koymuşlar. Basamakları yağlı, pis pis gıcırdıyor. Işığı bozuk, ikide bir söndüğünden önünü görmek başlı başına sorun. Birinci katı, ikinci katı çıktım. Üçüncü kat sağınlığında soldan birinci kapı. Evet, burası 15 numara, zile bastım. Tıs yok. Uzak bir daktilonun tıkırtılarıyla delik deşik ettiği irkiltici bir sessizlik. Biraz korktun mu? Tekrar daha kuvvetle zilin düğmesine bastım, kapı açıldı. Ama kim tarafından? Birkaç çeneli boyayla sıvanmış yaşlı bir dev anası. Dişlerinin arasında kocaman bir yaprak cigarasını çiğniyor, sözlerime cevabı tatsız omurtular. İyi akşamlar madam, Matmazel Lily çağırmıştı da zahmet olmazsa haber verseniz diyordum. Hiçbir şey söylemeden çekildi. Ne yapacağımı kestiremediğimden duraksayarak da olsa arkasına takıldım. Loş, rutubeti hemen hissedilen bir koridordan geçtik. Tavanı çok yüksek bir salona geldik. Hayli geniş, duvarları süslü kağıtla kaplanmış, ışıkları gizli bir salondu burası. Herhalde oturma salonu olarak kullanılmaktaydı. Ama sinema ve salon magazini zevkinden izler taşıyordu. Dev anası şişmanlığının verdiği zorlukla inine, daha doğrusu onun için hazırlandığı belli köşesine güç bela ulaşabildi. İki kişiyi rahatça alabilecek koltuğuna oturdu. Etrafı pazar yerinden farksız, neler yok ki. Yarı dolu, yarı boş içki şişeleri, kenar mahalle kızlarının sevdiği plastik kapaklı romanlar, yaprak cigarası kutuları, türlü çeşit yiyecek, hurma, bonbon, tuzlu kraker, kutu peynirleri, bir parça jambon ve benzeri. Yanı başında üstü müzik hol yıldızlarının gönül serüvenlerini anlatan resimli dergilerle dolu oymalı eski bir masa. Oturduktan sonra şaşılacak incelikte, adeta kenarları tırtıllı, içi asitli sesiyle birkaç kelime söylemek lütfunda bulunuyor. ''Ben Mama Pellegrini'yim, Korsikalı Anna derler, 120 kilo çekerim. Döktüğün incileri kendine sakla, çeneni yorup durma. Kulaklarım duvar gibi sağır, tamam mı şekerim?'' Daha yukarıdan emredercesine ilave etti. Öyle tepemde ne dikilip duruyorsun ha? Geç otur şuraya, şu yumuşak minderlerin üstüne. Otur da kıçın dinlensin biraz. Yuvarlak kreme çalan beyaz, bu löpür löpür kadında çok iri balıkları hatırlatan bir şey mi var? Bana mı öyle geldi? Ne olduğu söze sığmaz garip bir şey. Bakışı sazan balığının tembel bakışı, köşesinde bitinceye dek orada durduğu besbelli yaprak cigarasıyla ağzı, morina balığının değirmi ağzı. Konuşması yosma argosu, süsü püsü kenarın dilberi olduğu halde nasıl beceriyorsa beceriyor, haline tavrına ihtişam verebiliyor. Doğrusu çenesini kasıp yerli yersiz her şeyi küçümseyerek fincanı eline aldı mı, küçük parmağını havada tutarak öykündüğü soylulara benzemek hevesinden değil, iriliğinden doğuyor ihtişamı.
Lili zıkkımlanacak öteberi almaya çıktı, şimdi gelir. Aa bak, israfından bıktım bu orospunun. Anamdan emdiğim sütü burnumdan getiriyor. Orospu dedim ya, alt tarafı orospu işte. Yalnız altın bir kalbi var, bunu unutma. Bazen çaktırmadan öyle bir film buluyor, üstünü başını öyle usturupluyor ki gören hanımefendinin teki sanır. Hanımefendi dediysem o eski benim zamanımın hanımefendilerinden biri.
Sözünü askıda bırakıp küçük içki kadehini kırmızı bir likörle doldurdu. Bir kere de dikti, suratını keyifle buruşturdu.
Sağlığımı dert ediyorum sanma, mutluyum ben. Bu sayede Lili orospusunun dakika başı yumurtladığı cevherleri duymaktan kurtuluyorum, tamam mı? Yumurtlamaktan ona göre bir laf, tavuğun teki gıdaklamadan duramaz.
Birden beklemediğim bir soruyla karşılaştım.
Kimsin sen? Türk'ün karısı diyorlar, doğru mu?
Başımla onayladım, ona yetti. Dizlerini döve döve etrafı velveleye veriyor. Güldüğüne bakılırsa bu onun neşesi.
Senin herif de yani ne matrak adamdı şekerim. İşi gücü kırgırdı be. Hayatı cümbüşe çevirmek dedin mi bir tane. Kapıdan girdiği an burada her şey mayışırdı en başta ben. Ah ah, onunla ne safalar sürdük, ne alemler yaptık. Vallahi anlatamam. Hani gençliğimde La Noctambulturist'le az solist 6 saniye çıkarken bile bu derece eğlendiğimi hatırlamıyorum. Senin herifin hayatta illet olduğu tıpkı benim gibi ciddi denilen şeyler. Yalnız illet olsa iyi şekerim, iplemiyor da. Umurundan hariç. Var mı ona? Alsın eline kalemi. Mamma Pellegrini'ye matrak resimler yapsın. Gülmekten göbeğimi çatlatan karikatürler çizsin. Boku kalın bir deyyus söz gelişi para babası. Gözü dönmüş, ağzından salyalar akıtarak şeyini düzüyor. Neyini diyeceksin değil mi? Hesap makinesini.
Sesini alçalttı, tembel bakışları mora boyanmış kalın ve ağır göz kapakları altında lamba gibi kısılmıştı. Kaşları yağlı siyah kalemle gözlerine çok yakın çizilmiş dümdüz birer çizgi. Her yanı eğri, bu cetvel düzlüğü geometrik bir yanlış gibi duruyor.
Matrak dediysem kılıbık anlama, ne de olsa erkek, üstelik Türk. Bizim Lili'nin çantasına atmadığı herif yoktur. Allem eder, kallem eder, ulan bir bakarsın adam ayarlamış. Seninkini öyle kolay ayarlayamadı ha, hele kafese hiç koyamadı. Haberi Mamma Pellegrini'den al. Senin herif Lili'ye layık olduğu muameleyi yapıyordu, orospu muamelesini. Kalbi temizdi ama, sudan temiz fakirin. Çünkü yalnız seni sevmiş, vallahi ağzıyla söyledi bana. Bir gece deliler gibi içmiştik. Nah, oradaki defteri görüyor musun? Aldı bir sayfasına itirafını el ceyiziyle yazdı. Tanrı şahit.
Yalancı bir kedere gömüldü. Tombul parmakları arasında olduğundan da küçük görünen minnacık cart kırmızı bir mendille hayali gözyaşlarını siliyor. Hareketlerinde ününü ve sesini yitirmiş bir primadonnanın önceden tasarlanmış aşırı inceliği.
Onun kadar kibarını, eli açığını nereden bulacaksın? Soyu tükendi, soyu. Ne zaman gelse beni hiç unutmaz. Gönlümü almak için ufak tefek armağanlar getirirdi. Likör, İzmir inciri, şu bu. İşe bak, şu içtiğim prolar bile onun hediyesi. Hem ne pro? Öyle pırasa yaprağından sarılmamış, halis Havana.
Sözünü hırçın bir ses kesiyor. Mama, madamı rahatsız etmesene. Söylediğini işitmedi ama Lili'yi görmesi mamanın susmasına yetti. Rahatsız bir susuştu bu. Hakarete uğramış birinin susuşu. Sonra küçük rimel fırçasını edalı edalı alıyor, üzerine tükürüyor. Boyadan zaten simsiyah kirpiklerine gülünç bir dikkatle sürmeye başlıyor. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 166.